Kutsal kitabın Sefenya bölümüne geldiğimizde Sefenya'nın kendini bütün diğer küçük peygamberlerden daha iyi tanıttığını görürüz. Habakuk kendini sessizlik içinde saklamıştı. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ama Sefenya diğer aşırı uca giderek bizlere sıradanın dışında kalan birçok şeyi söyler. Büyük büyük büyük babasının Yahuda kralı Hizkiya olduğunu dahi söylemektedir. Yani Sefenya kraliyet ailesindendir. Sefenya kitabını yazdığı tarihi de çok açık bir şekilde belirterek Sefenya 1. bölüm 1. ayette Rab Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında der. Bu dönem ulus için karanlık bir dönemdi. İbrani kutsal yazılarının düzenine göre Sefenya sürgünden önceki son peygamberlerden biriydi. Yeremya ve belki de Mika'nın zamanında yaşamıştı ama bu ikincisi pek olası değil. Onunkisi Davut'un krallığının son eseriydi ve Yeşiya'nın hükümdarlığı sırasında gerçekleşen uyanışa da kuvvet verdi. Sefenya'nın kısa kitabı kutsal kitaptaki popülerliği bakımından hiçbir zaman Yuhanna 3. bölüm 16. ayet ya da Yuhanna'nın müjdesinin yerini tutmayacaktır. Bu kitabın içeriği hiçbir zaman bildik olmamıştır ve çok fazla okunduğunu da düşünmüyorum. Çok az kişinin Sefenya hakkında bir vaaz duyduğunu söyleyebilirim. Bu kitabın bu kadar ihmal edilmesi kendisinin vasat bir kitap oluşundan ya da düzey olarak aşağılarda oluşundan kaynaklanmaz. Eğer konusu bilinseydi çok takdir edileceğini biliyorum çünkü Yuhanna'nın müjdesiyle aynı konuyu paylaşır. Yuhanna'dan sevgi elçisi ve haberci olarak söz edilir ve kitabı çalıştıkça Sefenya'nın da sevgi peygamberi olduğu görülmektedir. Buna inanmakta zorlanabilirsiniz ama söylediğime bir örnek vererek size bir ayeti açıklayayım. Yuhanna 3. bölüm 16. ayeti bilirsiniz. Ama Sefenya 3. bölüm 17. ayeti biliyor musunuz? Orada şöyle diyor. Tanrım Rab, o güçlü kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Bu çok güzel öyle değil mi? Ancak Sefenya, Yuhanna'nın müjdesinden biraz farklıdır. Çünkü bu ayet fırtınayla çalkalanan bir denizdeki küçük bir adadır. Kitabın büyük bir kısmı biraz sert ve zalimce görülebilir. Gazabın boşaltılması gibidir. Üçüncü bölüm baş kaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline diye 3. bölüm 1. ayette açılır. Bu kısa kitapta çok fazla yargı var. Bu yüzden konusu nasıl olur da sevgi olabilir diye sorabilirsiniz. Bu kısa kitabın konusunun sevgi olduğunun kanıtını bulmak saman yığınında iğne aramak gibidir ama size ilginç, gizemli bir öykü anlatarak ne demek istediğimi açıklamaya çalışacağım. Bu Sefenya kitabını araştırmaya, incelemeye başlamanın tuhaf bir yolu gibi görülebilir ama bu kitabı anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Öykümün başlığı sevginin karanlık yönü. Anadolu'da bulunan büyük bir kentin bir evinde gece vaktiydi. Bir çocuk yatağında huzursuz bir şekilde yatıyordu. Çok sert ve katı görünüşlü bir adam onun yatak odasına girdi ve yavaşça yatağına yaklaştı. Küçük kız onu görünce yüzünde çok korkmuş bir ifade belirdi ve bağırmaya başladı. Annesi odaya koşup yanına gitti. Titreyen çocuk kollarını annesinin boynuna doladı. Adam telefonun yanına gitti. Belli ki suç ortağı olan birisine telefon edip çok hafif bir sesle bir şeyler planlıyordu. Adam aceleyle odaya girdi. Çocuğu annesinin kollarından çekip aldı ve dışarıda bekleyen bir arabaya koştu. Çocuk hıçkırıyordu ve adam onun haykırışlarını susturmaya çalışıyordu. Arabayı deli gibi sürüyordu. Sonunda büyük, kötü görünüşlü bir binanın önünde durdu. Her şey sessizdi. Bina kısmen karanlıktı ama yukarıda bir odanın ışığı çok parlaktı. Çocuk aceleyle içeriye alındı. Yukarıdaki aydınlık odaya götürüldü ve adamın koridorda telefonla görüştüğü adamın ellerine teslim edildi. Bundan sonra çocuk başka bir suç ortağına verildi ve bu bir kadındı ve bu ikisi çocuğu içeride bir odaya götürdüler. Çocuğu götüren adam koridorda bırakıldı. Odanın içinde adam parlak keskin bir bıçağı o küçük çocuğun karnına daldırdı ve çocuk ölü gibi yattı. Bu noktada tepkiniz küçük kızı kaçıran ve böylesi korkunç bir suçun sorumluluğunu taşıyan suçluyu bulmalarını ve onu linç etmelerini umuyorum olabilir. Ancak ben size hunharca işlenen bir cinayetten ya da aşağılık bir hareketten bahsetmiyorum. Ölüm cezasına çarptırılmış 5. hücredeki adamın hayatından bir bölüm anlatmadım. Psikopat bir suçlunun kirli ve sadistçe bir suçunu da anlatmıyorum. Tam tersine size yumuşak bir sevgi davranışını anlattım. Hatta size tanımladığımdan daha içten bir sevgi gösterisi de düşünemiyorum. Bunu söylememe hayret ettiğinize eminim. Size bazı ayrıntıları anlatayım, o zaman anlarsınız. Küçük kız geceleyin şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Daha önce de böyle ağrı nöbetleri olmuştu ve doktor annesiyle babasına onu çok dikkatli izlemelerini söyledi. Onun odasındaki adam babasıydı. Küçük kızının çektiği acıları görünce telefona gidip aile doktorlarına telefon etti ve onunla hastanede buluşmak üzere randevuyla açtı. Bundan sonra küçük kızı hastaneye yetiştirip onu ameliyat odasına götürüp acil ameliyata alan doktora teslim etti. Bütün bunlar olup biterken O babanın her hareketi sevgi dolu ve yumuşaktı. Endişe dolu bir şekilde kızıyla ilgileniyordu ve akıllıca da bir karar almıştı. Size burada sevginin karanlık yönünü tanımlamaya çalışıyorum ama bu yine de sevgidir. Babası o çocuğu hastaneye götürüp cerrahın bıçağına teslim ettiği o karanlık geceden bir hafta sonra onu çiçekler ve şekerlerle ziyaret edecek kadar seviyordu. Onu cerrahın ellerine teslim etmesi, bir hafta sonra onu eve getirip annesinin kollarına teslim etmesi kadar sevgi dolu bir davranıştı. Dostum, sevgi sevilen kişinin sonsuz güvenlik ve kalıcı iyiliğini herhangi bir geçici teselli ya da yeryüzündeki herhangi bir zevkten daha üstün tutar. Sevgi sevilen için en iyi olanı arzular. Bu kısa Sefenya kitabı bunun, yani sevginin bu yönü hakkındadır. Uluslarda Tanrı'nın sevgisinin Tanrı'nın diğer özelliklerine kıyasla orantısız bir şekilde abartıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Tanrı'nın sevgisi öyle bir şekilde sunuluyor ki kuvvet olmaktan çıkıp bir zayıflık oluyor. Sokağın güneşli tarafında, sokağın öbür yanı hakkında hiçbir şey söylenmeden sunulmaktadır. Tanrı'nın sevgisi bir anne babanın çocuğunun yararı için ne gerekiyorsa buna çok önem vererek ve hayretle ilgilenmesinden çok bir büyük anne ya da büyük babanın aşırı düşkünlüğü gibi sunulmaktadır. Kutsal kitaptan sapmış liberal vaiz, ki liberal dediğimizde Tanrı sözünü kullanan ama Tanrı sözüne Tanrı sözü olarak değer vermeyen kişiler kastedilmektedir. Liberal vaiz bir papağan gibi bunları söyler. Eski klişeler ve bayat sıfatlar kullanmaktadır. Bizlere onu artık ağdalaştırana, yani katı bir hale getirene dek Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir der. Ve bizlere Tanrı'nın sevgisinin karanlık yönünden hiç söz etmez. Sevgiyi sulandırmış, onu uyarıcı kılmaktan çok tiksindirici yapmıştır. Onu sevilen için kalıcı bir ilgi ve alaka yerine duygusal bir histen öte olmayan vıcık vıcık bir hale getirirler. Ancak Tanrı'nın sevgisinin karanlık bir yönü olduğunun bilincine varmamızı istemekteyim. Tanrı bizleri ihtiyaçlarımıza göre ele alır dostum. Büyük doktor çocuğunu ameliyat masasına getirecektir. Bir suç tümörü ya da ölümcül bir virüsün ruhsal yaşamlarımızı yiyip bitirdiğini ya da kanserli bir günah kitlesi gördüğünde cerrahın bıçağını kullanmakta tereddüt etmediği gibi o da bunu yapacaktır. Bize karşı sert davranmaktan çekinmez. Bu gerçeği öğrenmeliyiz. Tanrı bizleri ameliyata aldığında da bizlere şeker ve çiçek yollayıp bizleri güneş ışığına çıkarttığı zamanki kadar bizleri sevmektedir. Büyük doktor bizleri bazen uyuşturmadan ameliyat da eder. Ama her zaman emin olabileceğimiz bir şey var. O da bunu yaptığında Gilead mermerini dökeceğidir. Acı çekme vadisinden geçmenin sizin ve benim için en iyisi olduğunu ve sonsuz iyiliğimiz için olduğunu gördüğünde o karanlık vadiden geçmemize izin vermekte tereddüt etmeyecektir. Bir yazar bunu şu satırlarla dile getiriyor. Tanrım, Mesih'in benzerliğini ruhuma nakşetmek için üzüntü, acı ve kayıptan, çarmıhtan başka bir yol yok mu? Ve sonra bir ses. Celile'nin dalgalarını sakinleştirdiği gibi ruhumu sakinleştirir. Fırına dayanamaz mısın? Alevlerin ortasında ben seninle yürüyeceğim. Ben çarmıhı taşıdım. Ağırlığını biliyorum. Sana uzattığım kaseden içtim. Seni götürdüğüm yere peşimden gelemez misin? Sana kuvvet vereceğim. Bana iyice yaslan der. Dostum, Tanrı'nın bizi ameliyat ettiği zaman, bizi en çok sevdiği zamandır. Çünkü O sevdiğini terbiye eder. Yani bizleri eğitir ve disiplin eder. Rab İsa kendisine ait olanlara yukarı odada bir başka örnek sunar. Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Babanın sizin ve benim hayatlarımıza uzanıp meyve vermeyen şeyleri budadığını hatırlamalıyız ki bu bizim canımızı acıtır. Ama bir Tanrı bilimcinin yıllar önce söylediği gibi bağcı dala hiçbir zaman onu budadığı zamanki kadar yakın değildir. Babanın size uzanıp yüreğiniz ve yaşamınızdan uygunsuz şeyleri çıkarttığı zaman size en yakın olduğu zamandır. Bir çiftçinin ambarındaki rüzgar gülünü ve bu rüzgar gülünün üzerine yazılmış olan Tanrı sevgidir yazısını gören ünlü bir Tanrı adamı bu çiftçiye bununla Tanrı'nın sevgisinin rüzgar kadar değişken olduğunu mu söylemek istiyorsun diye sormuş. Çiftçi başını hayır anlamında sallayıp hayır, söylemek istediğim şey rüzgar hangi taraftan eserse essin Tanrı sevgidir der. Bugün Tanrı hayatımızda güneyden yumuşak bir meltem rüzgarı gibi esebilir. Çünkü sizi seviyor. Ama yarın yaşamınızda kuzeyden gelen soğuk rüzgarların bir fırtınasını da Tanrı estirebilir. Ve eğer böyle yaparsa sizi sevdiğini hatırlayın. Bu düşünce şu bildik dizelerde benim asla kendi kendime dile getiremeyeceğim bir biçimde dile getirilmiştir. Tanrı bizlere her zaman mavi gökler vaat etmemiştir. Yaşamımız boyunca çiçekli yollarda yürümeyi vaat etmemiştir. Tanrı bizlere yağmur olmadan güneş vaat etmemiştir. Üzüntü olmadan sevinç, acı olmadan huzur vaat etmemiştir. Tanrı bizlere zahmet ve ayartılma, sıkıntı ve dert bilmeyeceğimizi vaat etmemiştir. Birçok yükümüz, birçok sıkıntımız, dertlerimiz olacağını vaat etmemiştir. Ama Tanrı bizlere gün için kuvvet, iş için dinlenme, yol için ışık, sıkıntılar için lütuf, yukarıdan yardım, sona ermeyen anlayış, ölmeyen sevgi vaat etmiştir diyor Johnson Flint. Sevgili kardeşim, Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz ve acı çektiğiniz bir yerdeyseniz, Tanrı'nın sizi sevdiğinden emin olun ve buna güven duyun. Durum nasıl görünürse görünsün, Tanrı sizi seviyor ve siz bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Tatlılık ve ışık her düzeydeki sevgi ile bağlantılıdır ve böyle yapılmakta da haklıdırlar. Ancak sevginin bu yönü sevginin tümü değildir. Sevgi kendisini her zaman sevilenin iyiliği için dışa vurur. Bu yüzden sevgiyi Tanrı'nın yargısıyla bağlantılandırmak zordur. Tanrı'nın sevgi ve yargısı birbirine öylesine tezat görünür ki sonunda sanki iki Tanrı varmış gibi düşünürüz. Sefenya kitabı Tanrı'nın gazabı ve yargısıyla doludur. Örneğin Sefenya 1. bölüm 15. ayet ve 3. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Öfke günüdür o gün, acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlığın ve kara bulutların her yanı kapladığı gündür. Bu yüzden bekleyin de görün diyor Rab. Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Tüm bunlara rağmen burada yine de Tanrı'nın sevgisi ima edilmektedir. Sefenya 3. bölüm 17. ayet. Tanrı'nın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle, alabildiğine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak diyor. Şimdi size sevginin karanlık yönü hakkında gerçek bir öykü anlatacağım. Anneler günüydü. Bir toplantıda vaizlik yapıyordum. Cemaate baktım ve orada birçok anne olduğunu gördüm. O gün için özel olarak giyinmişlerdi ve birçoğu da çiçek takmıştı ama diğerleri kadar mutlu görünmeyen başka bir anne gördüm. Çok güzel bir orkide takmış olduğu halde yüzünde bir üzüntü vardı. Taktığı orkide benim o zamana kadar gördüklerimin en büyüğüydü. Bu orkidenin oğlundan geldiğini biliyordum. Oğlu önde gelen bir iş adamı ve siyasi çevrelerde de tanınan birisiydi ama Tanrı tanır birisi değildi. Annesinin yalvarmalarına kulaklarını tıkıyordu. Annesi onun için sürekli olarak dua ediyor ve diğer insanlardan da onun için dua etmesini istiyordu. Yanıma gelip kardeşim Tanrı'nın oğlumu kurtarması için dua ediyorum. Onu hasta yatağına bile yatırsa kurtarması için dua ediyorum dediği bir pazar sabahında hatırlıyorum. Bundan sonra neredeyse şiddetli bir şekilde onu öldürmek zorunda bile kalsa çok geç olmadan onu kurtarması için dua ediyorum dedi. Bir polisin konuşmalarımızı işittiğini düşünün. Bu lafı söylediğinden ötürü onu tutuklarlar mıydı? Hayır, onu tutuklayamazlardı. Söylediği şey bir tehdit değil, aslında sevgi dolu bir sözdü. O çocuğunu sevdiği için, eğer bu onun ruhunun kurtuluşu anlamına gelecekse, ondan vazgeçmeye ve onun ölüm kapısından geçmesine bile razıydı. Sefenya'nın kısa peygamberliği Tanrı'nın sevgisinin karanlık yönünü sunar. Tanrı bir sevgi tanrısıdır ama aynı zamanda da bir yargı tanrısıdır. Sefenya, yargı gümbürtüleriyle başlar ve yargının bu kitapta olduğundan daha sert bir şekilde bildirildiğini kutsal kitapta göremezsiniz. Bu kısa kitapta göze çarpan iki tane düşünce vardır. Birincisi şudur. Rabbin günü sözü bu kısa peygamberlikte 7 kez yer almaktadır. Yazan peygamberlerin ilkleri olan Ovedya ve Yoel bu sözü ilk kullananlardı. Bütün peygamberler ondan söz ederler ve yazan peygamberlerin sonuncusu olan Sefenya şimdi dikkatimizi yine bu söze çeker. Rabbin günü. Bu sözü bütün diğer peygamberlerden daha çok kullanır. Bu söz 7 kez geçer ama ondan söz eden başka ayetlerde vardır. Bu söz Tanrı'nın krallığından önde gelen büyük sıkıntı zamanından söz eder ama Rabbin günü aynı zamanda krallığın zamanını da içermektedir. Büyük sıkıntı zamanı Mesih'in 1000 yıllık krallığını kurmak için şahsen yeryüzüne dönmesiyle sona erer. Ve Rabbin günü sözü bunların hepsini içerir. Sefenya kitabının vurgusu yargıdır. Yoel aynı zamanda peygamberliğini gelecekte gerçekleşecek olan Rabbin gününe benzettiği büyük bir çekirge belasının tanımıyla açar. Yoel Rabbin gününün ışık değil karanlık olduğunu söyler. Tanrı harikulade müjde öyküsünü insanın günahının kara zeminine ışıktan harflerle yazmaktadır. İkinci nokta ise kıskançlıktır. bu kitapta iki kez geçmektedir. Tanrı'nın kıskançlığı sizin ve benim kıskançlığımızdan elbette çok farklı bir düzeydedir. Bizler kıskançlığımızda kötülük yapmayı isteriz. Tanrı kendisine ait olanları kıskanır. Tanrı insanlık için kıskançlık duymaktadır. Tanrı insanı yaratmış, onun için kurtuluşu satın almış ve onun kurtulmasını mümkün kılmıştır. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemez. Onların kurtulmasını ister. Bu nedenle o insanlık için kıskançlık duyar ama ona dönmediklerinde onları yargılayacaktır. Sefenya kitabının açıklıkla dile getirdiği şey Tanrı'nın kurtarırken yücelttiği gibi yargılarken de yücelttiğidir. Birçok insan bunun nasıl mümkün olduğunu anlamaz. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde gelecek olan yargıdan söz eder. Özellikle Hezekiel 38. bölüm 16. ayette ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gog seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler der. Yani Tanrı bu zalim ulusu yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda o yargıda yüceltileceğim demektedir. Bu Tanrı'nın söylediği büyük bir söz ve birçok insan için yutulamayacak kadar da acı bir ilaçtır. Ama kendi düşüncelerimizin onun düşünceleri olmadığını ve bizim yollarımızın onun yolları olmadığının bilincine vararak Tanrı'nın düşüncelerini düşünmeyi öğrenmemiz bizim için iyi olur. Bu kitabın ana hatlarına gelince, 3 ana hatta ayırırım. Birincisi Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıdır ki birinci bölümdedir. İkinci bölüm 1. ayetten 3. bölüm 8. ayete kadar yeryüzü ve bütün ulusların yargısı konu edilmektedir. 3. ana hat ise 3. bölüm 9. ayetten başlayarak 20. ayete kadar devam eder. Bu da bütün yargıların kaldırıldığı ve krallığın kurulduğudur. Sefenya kitabına genel olarak bu şekilde baktıktan sonra ilk olarak Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıyla başlayalım. Sefenya 1. bölüm 1. ayet. Rab, Yahuda kralı, Amon oğlu Yoşiya zamanında, Hiskiya oğlu, Amarya oğlu, Gadelya oğlu, Kuşi oğlu Sefenya'ya şöyle seslendi der. Sefenya kendisinin kraliyet ailesinden geldiğini söylemektedir. Yahuda kralı Hiskiya onun büyük büyük dedesiydi. Sefenya, güneydeki Yahuda krallığındaki son ruhsal hareket dönemi olan Yoşiya'nın hükümdarlığı sırasında peygamberlik yaptı. Bu dönemde bir uyanış olmuştu. Bu büyük bir uyanış değildi ve uzun sürmedi. Ama yine de bir uyanış olarak tanımlanabilir. Sefenya kötü bir kral olan Amon'un ve yine çok kötü bir kral olan Maneşya'nın egemenlikleri hakkında bir şeyleri biliyordu. Ulusu ve halkı üzerine yargının gelmekte olduğunu gördü ve mesajı da oldukça sert bir mesajdı. Sefenya 1. bölüm 2. ayette yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. Bunun kuvvetli bir dil olduğu kesindir. Tanrı yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda yeryüzünü gerçekten de silip süpüreceğim der. Yeryüzü üzerinden bir kir kazıyıcısı geçmiş gibi olacaktır. Bir tabağı silip temizlediğiniz gibi ben de onları öyle yargılayacağım der Tanrı. Bu peygamberlikte ilerledikçe bu yargının sadece bir ülkeye özgü olmadığını çok daha fazlasını içerdiğini de görürüz. Burada önceden bildirilen dünya çapında bir yıkımdır. İncil'de Vahiy kitabı bunu onaylar ve bu yargının zamanının büyük sıkıntı dönemi olduğunu söyler. Bu dönemde yeryüzü üzerine gelecek yargılardan ötürü tamamıyla çırılçıplak kalacaktır. Bu Tanrı'nın 1000 yıllık krallığını getirmesinden ve yeryüzünü yenilemesinden hemen önce gerçekleşir. Sefenya 1. bölüm 3. ayette insanları, hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden. İşte böyle diyor Rab der. İnsanları ve hayvanları da yok edeceğim diyor. Bu ayetten de görüyoruz ki dünyaya yargı geldiğinde tüm yaşayan varlıklar bu yargıya dahil olacaktır. Bu çok sert bir yargı olacaktır. Sefenya 1. bölüm 4. ayette elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım. Baal'dan kalan izleri putperest din adamlarıyla kahinlerin adını yok edeceğim der. Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların tümünü cezalandıracağım demektedir Tanrı. Tanrı şimdi yargıda Yahuda ve Yeruşalim'in özellikle ele alınacağını da açıklar. Baal'dan kalan izleri buradan yok edeceğim. Diğer üzerine Tanrı'nın yargısını getiren şey bellidir. Bu da putperestliktir. Habakuk'un peygamberliğinde Tanrı işledikleri belirli günahlardan ötürü halkın üzerine getireceği 5 beladan söz eder. Bu günahlardan sonuncusu ise putperestlikti. Bu sonuncu belayı oluşturur ama burada Sefenya parmağını putperestliğin yani sahte dinin üzerine basar. Kutsal kitap, Hakimler kitabıyla başlayarak Tanrı'nın halkı için doğru olduğunu göreceğiniz ve her ulus için doğru olmuş olan bir insan hükümeti felsefesini öğretir. Bir ulusun gerilemesindeki ilk adım dinden dönmek, yani diri ve gerçek Tanrı'dan dönmektir. Bir ulusu aşağıya götüren ikinci adım ise ahlaksal kötülüktür. Üçüncüsü ise politik anarşi. Günümüzde birçok insan sorunumuzun Ankara'da, Berlin'de ya da herhangi bir başkentte olduğunu düşünebilir ama ben böyle düşünmüyorum. Başka bir grup, eğer insanlar reform yapabilseler, insanların nazik davranmalarını, şiddet uygulamalarını, hırsızlık yapmamalarını sağlarsak, ahlaksal standartlarımızı yükseltirsek o zaman sorunlarımızı çözeriz diye düşünür. Yine sorunun bu olduğunu da düşünmüyorum. Doğrusunu isterseniz ben ülkemizdeki ve dünyadaki sorunun Tanrı'ya ve Tanrı sevgisine, doğruluğuna, adaletine, kutsallığına sırtımızı çevirmiş olmak olduğuna inanıyorum. Sorun sizde ve bende. Sorun kilisenin, yani inanlılar topluluğunun Tanrı'nın mesajını vermekte başarısız olmasıdır. Her kiliseden ya da sizin kilisenizden söz etmiyorum. Birçok inanlı topluluk ve vaiz Tanrı için iyi birer örnektir ve onlardan ötürü Tanrı'ya teşekkür ederim. Ama birçok kilisede bunun bu şekilde olmadığını da görebiliriz. Bağlı bulundukları ulusa etkin bir mesaj veremedikleri bir yere gelmiş kiliseler de var. Bunun sonucu olarak bu dinsel geriye dönmede ahlaksal kötülük ve politik anarşide etkin olur. Söylediklerimin muhafazakar bir vaizin tutucu sözleri olduğunu düşünüyorsanız hata edersiniz. Büyük bir gazetenin birkaç yıl önce yayınlanan bir baş makalesinden bir aktarmayı size iletmek istiyorum. Kiliselerin ruhsal bir mesaj sunmaktaki başarısızlıklarından söz eden editör sözlerini şöyle bitiriyor bu Avrupa ülkesindeki gazetede. Hristiyanlık adına Mesih'e bu ihanet, insanlığı saran ahlaksal ve ruhsal rahatsızlığın nedenlerinden biridir. Üzücü gerçek, kiliselerin artık ulusal karakterlerin gelişimini etkilememesidir. İnsanlar kiliseye büyük bir çoğunlukla din adamlarından bekledikleri herhangi bir ruhsal yol göstermeleri için değil, tapınma toplantısına katılma güdüsüyle gidiyorlar. Bunları söylerken özellikle Batı Hristiyan dünyasından genellikle söz ediyorum. Burada büyük bir suçlama hissedilir. Bu her ulus için de geçerlidir. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve düşüşünün 5 nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Gibbon Hristiyan değildi. Ama Roma'nın bu 5 nedenden ötürü düştüğünü kaydeder. Birincisi, insan toplumunun temeli olan ailenin onuru ve kutsallığının zayıflatılması. İkincisi, vergilerin artılması, halkın parasının halk için bedava ekmek ve sirkler için kullanılması. Üçüncüsü, zevki olan aşırı düşkünlük, sporun her yıl daha da heyecanlı, daha zalim ve daha ahlaksız bir hal alması. Dördüncüsü, düşman içerideyken daha çok silahla donatılma, bireysel sorumluluğun yok olması ve beşincisi, inancın yaşamdan kopması ve insanlara yol göstermek gücünü kaybederek yok olup sadece bir biçim haline gelmesi.